Ayrım 18.
Bütün hastalıklı, sinirli insanların yaptığı gibi birikmiş kızgınlıklarını bir anda boşaltan tiz bir sesle "Ah Tanrım, kendimi buraya sürükleyene kadar canım çıktı. Liza, çılgın kız, nedir bu anana ettiğin?" diye bağırdı. "Varvara Petrovna, buraya kızımı almaya geldim." Varvara Petrovna ona şöyle bir göz ucuyla baktı, yerinden yarı doğruldu ve öfkesini pek de gizleyemediği bir sesle "Merhaba Praskovya Ivanovna," dedi. "Oturma lütfunu göster. Geleceğine inanıyordum." 2. Praskovya Ivanovna böyle karşılanmasına şaşırmadı. Ta çocukluğundan beri Varvara Petrovna bu eski okul arkadaşına hep böyle acımasızca davranırdı. Dostluk bahanesiyle onu neredeyse aşağılardı. Bir zamandan beri bir punduna getirip önceden de söylemiş olduğum gibi iki aile arasında tam bir soğukluk vardı. Bu soğukluğun nedeninin içinini bir türlü anlayamadığı için Varvara Petrovna bütün bütün içerliyordu. Hele Praskovya Ivanovna'nın kendisine tepeden bakar tutumunu onuruna yediremiyordu. Varvara Petrovna bugün ona pek doğal olarak kızgındı. Sonra bu arada kulağına gelen bir takım tuhaf sözlerden canı sıkılıyordu. Üstelik bu sözlerin yalan yanlış şeyler oluşu onu büsbütün çileden çıkarıyordu. Varvara Petrovna içi dışı bir ve her şeyi deyim yerindeyse açık açık konuşan bir kadındı. Öyle gizli kapaklı şeylerden, imalı suçlamalardan hiç mi hiç hoşlanmazdı. Açıkça çarpışmayı severdi. Her ne durumsa bu iki hanım 5 günden beri birbirlerini görmemişlerdi. En son ziyaret Varvara Petrovna'nındı. Drozdovlardan o gün incinerek şaşkın bir halde ayrılmıştı. Yanılma korkusu duymadan diyebilirim ki şu anda Varvara Petrovna buraya dostunun kendisi önünde kim bilir niçin tir tir titreyeceğine safça inanmış olarak içeri girmişti. Bu onun yüzünden okunuyordu. Ama anlaşılan karşısındakilerin kendisinin her ne nedenle olursa olsun alçaltıldıklarını sandıklarından biraz kuşkulandığı zaman en kendini beğenmiş gurur cini Varvara Petrovna'nın ruhuna yerleşiyordu. Praskovya Ivanovna'ya gelince o en küçük bir başkaldırıya yeltenmeksizin uzun süre başkalarının aşağılanmasına boyun eğen bütün zayıf kimselerde olduğu gibi eline geçen ilk fırsatta görülmedik bir yavuzlukla saldırdı. Gerçekten bu sıralarda sağlığı pek iyi değildi, hastalık da onu hep sinirli yapıyordu. Burada sonunda şunu söylemeliyim ki aralarında bir çatışma patlak verseydi bizim salonda oluşumuz çocukluk arkadaşı bu iki bayanın hızını kesemezdi. Biz aileden kimselere kendilerine uyrukmuşuz gibi bakıyorlardı. Ben daha o zaman korkuyla bunu sezmiştim. Varvara Petrovna'nın gelişinden beri ayakta duran Stepan Trofimoviç, Praskovya Ivanovna'nın bağırtısını duyunca bitkin bir halde bir koltuğa yığılıverdi, tasalı kaygılı bana baktı. Şatov sandalyesinde birdenbire sert yarım bir dönüş yaptı, dişlerinin arasından bir şeyler mırıldandı, kalkıp gitmek istiyordu. Liza oturduğu yerden biraz doğruldu, sonra hemen anasının bağırtısına usulen gereken dikkati bile göstermeksizin gene oturdu. Bu davranışında bir kasıt yoktu. O anda başka çok büyük bir şeyin etkisindeydi. Dalgın dalgın havada bir yere bakıyordu. Üstelik artık Maria Timofeyevna da dikkat etmez olmuştu. 3. "Ah şuraya!" diye masanın yanında bir koltuğu göstererek Praskovya Ivanovna, Mavriki Nikolayevich'in yardımıyla yürüyüp zorlukla oraya oturdu. Sonra kesin bir sesle, "Bacaklarım bu durumda olmasaydı evinizde bir dakika oturmazdım hanımcım," dedi. Varvara Petrovna başını hafifçe kaldırdı, acılı bir ifadeyle bir baş ağrısına yakalanmışçasına sağ elinin parmaklarını sağ şakağına götürdü. "Ya! Niçin Praskovya Ivanovna, niçin oturmazmışsın evinde? Bütün yaşamı boyunca rahmetli kocanın dostuydum. Seninle bebek oynardık pansiyonda küçükken." Praskovya Ivanovna ellerini salladı. "İşte bekliyordum zaten. Bana sitem etmeyi kafanıza koydunuz mu hep bu okul sözünü açarsınız. Alışkanlığınız. Ama farkındayım. Bu bence güzel sözden başka bir şey değil. dilinize doladığınız bu pansiyon sözüne dayanamıyorum. Korkarım bugün ters yanınızdan kalkmışsınız. Bacakların nasıl? Bak kahve getirdiler. Al rica ederim iç ve darılma. Varvara Petrovna, siz karşınızda çocuk varmış gibi davranıyorsunuz. Kahvenizi istemiyorum, işte bu. Kendisine kahve uzatan uşağı hırslı bir biçimde savdı. Zaten Mavriki Nikolayevich ve benden başka herkes kahveyi geri çevirdi. Stepan Trofimovich önce almışken sonra içmeden fincanı masanın üstüne bıraktı. Bir kahve daha içmeye pek hevesli görünen, hatta fincanı almak için elini uzatmış olan Maria Timofeyevna da sonra ne düşündüyse pek çalımlı bir tavırla kahveyi istemedi ve böyle yapmış olmaktan da herhalde pek memnun kaldı. Varvara Petrovna'nın dudaklarında çarpık bir gülümseme belirdi. İşin aslını ben sana söyleyeyim dostum Praskovya Ivanovna. Sen gene kafanın içinde bir şeyler kurmuşsun, onun için buraya geliyorsun. Bütün ömrün kuruntuyla, düşlerle geçti. Pansiyon sözü edildi mi kanın beynine sıçrıyor ama hani Şablakin adında bir süvari subayının gelip sana aşkını açıkladığını bütün sınıfa yemin billah anlatmaya kalkıştığını unutuyorsun herhalde. Sonra bayan Lefebvre'ün senin yalanını nasıl ortaya çıkardığını da anımsıyorsundur. Oysa yalan söylemiyordun ama kendi kendini oyalamak için düş kurmuştun. Hadi söyle şimdi neyin var? Bugün neyi kuruntu ettin? Seni üzen nedir? Siz de pansiyonda din dersleri okutan papaza aşık olmuştunuz ya. Madem ki bu kadar kincisiniz, bu sözlerim de size tuz biber olsun. Ha ha ha! Hoyratça gülüyordu. Arkasından bir öksürük nöbetine tutuldu. Varvara Petrovna ona hain hain bakarak, ''Demek papazı unutmadın.'' dedi. Yüzü yemyeşil olmuştu. Praskovya Ivanovna birdenbire ciddileşti. ''Şimdi gülecek halde değilim hanım. Bütün kent halkı önünde rezilliklerinize benim kızımın için karıştırdınız. Ben sizden bunu sormaya geldim.'' ''Rezilliklerim mi?'' Varvara Petrovna onun üstüne yürüyecek gibi doğruldu. Yelizaveta Nikolayevna birdenbire bağırdı. ''Anne, yalvarırım size, kendinize gelin.'' ''Nasıl dedin?'' Annesi sesinin bütün gücüyle bir daha bağıracak oldu ama gözleri kızının ateş saçan gözlerine ilişince birdenbire yelkenleri suya indi. Liza yüzü kıpkırmızı, ''Rezillik sözünü nasıl ağzınıza alırsınız anne?'' diye bağırdı. ''Ben kendi isteğimle geldim. Yulia Mihailovna'nın da iznini alarak geldim. Çünkü bu zavallı kızın başından geçenleri öğrenmek istiyordum, ona yardım etmek için.'' Praskovya Ivanovna kinle gülerek, ''Bu zavallı kızın başından geçenleri ha?'' diye ineledi. ''Böyle baştan geçenlere karışman yakışık alır mı senin?'' Sonra kudurmuşçasına Varvara Petrovna'ya dönerek, ''İllallah artık sizin zorbalığınızdan.'' dedi. ''Bütün kenti haraca kestiğinizi söylüyorlar, doğru ya da yanlış bilmem ama herhalde bu işlerin de sonu geldi.'' Varvara Petrovna yayından fırlayacak ok gibi duruyordu. Praskovya Ivanovna'ya baktı, sonra iyiye yorulmayacak bir suskunlukla, ''İyi Praskovya, Tanrı'na şükret ki burada bulunanlar yabancı değil.'' dedi. ''Gereksiz birçok şey söyledin.'' ''Ben dostum başkaları gibi sosyetenin vereceği yargıdan pek öyle korkmuyorum. Siz onurunuza yediremediğiniz için sosyetenin söyleyecekleri karşısında tir tir titrersiniz. Dediğiniz gibi burada bulunanlar dostlarınızsa isabet. Hiç olmazsa onlar duydu bu konuşmayı, yabancılar değil. Senin bu son hafta içinde zekan mı açıldı ne?'' ''Daha zeki oldum değil, yalnız gerçek bu hafta ortaya çıktı da ondan.'' ''Neymiş bu ortaya çıkan gerçek?'' ''Dinle Praskovya Ivanovna, beni kızdırma. Hemen anlat rica ediyorum senden. Dostluk hatırı için anlat. Neymiş ortaya çıkan gerçek? Neyi kastediyorsun bununla?'' ''İşte şu ayol, bütün gerçek şu. İşte karşınızda oturuyor.'' Praskovya Ivanovna bunları bağırırken parmağıyla da Maria Timofeyevna'yı gösteriyordu. Öylesine müthiş bir cesaretle davranıyordu ki bunun sonunu bile umursamıyordu. Yeter ki o anda karşısındakini yıldırsın. İşin başından beri onu kaygısız bir merakla seyreden Maria Timofeyevna, bu öfkeli konuğun kendisine doğru parmak uzattığını görünce keyifli keyifli güldü, oturduğu koltukta fıkırdamaya başladı. Varvara Petrovna, "Ya İsa, sen bize acı, hepsi aklını kaçırdı," diye bağırdı. Birden sarardı, koltuğun arkasına yaslandı. O kadar sarardı ki orada bulunanlar yerlerinden fırladılar. Ona doğru ilk atılan Stepan Trofimovich oldu, ben de yaklaştım. Liza da koltuktan kalktı ama olduğu yerde kaldı. İçimizde gene en çok telaşlanan Praskovya Ivanovna oldu. Bir çığlık attı, gücü el verdiğince yerinden hızla doğruldu, ağlamaklı bir sesle bayağı dövünmeye başladı. "Varvara Petrovna, canım kardeşim, bağışla serzemliğimi. Hiç olmazsa biriniz su getirin şuradan." "Zırlama rica ederim Praskovya Ivanovna, siz de beyler, önümden çekilin lütfen, su istemem." "Varvara Petrovna, canım, düşünmeden söylediğime kötü ettim, doğru. Ama bir takım rezillerin durmadan yağdırdığı o imzasız mektuplar aklımı başımdan aldı. Madem ki sizin hakkınızda yazıyorlar, hiç olmazsa size gönderseler onları, ne diye bana yolluyorlar kardeşim, benim kızım var." Varvara Petrovna büyümüş gözlerle hiç ses çıkarmadan ona bakıyor, söylediklerini şaşkınlıkla dinliyordu. Tam bu sırada köşedeki kapı sessizce açıldı, Darya Pavlovna göründü. Bir an durup çevresine bakındı. Telaşımız onu şaşırtmıştı. Herhalde Maria Timofeyevna'yı ilk anda fark etmedi, çünkü onun orada olduğunu kimse kendisine söylememişti. Daşa'nın girdiğini ilk gören Stepan Trofimovich oldu. Hızlı bir hareket yaptı, kızardı, sonra kim bilir niçin yüksek sesle "Darya Pavlovna!" diye bağırdı. Hem o kadar bağırdı ki bütün gözler birden kızın üzerine çevrildi. Maria Timofeyevna, "Ah, demek Darya Pavlovna'nız bu ha?" diye bağırdı. "Eh Şatuşka, kardeşin sana hiç benzemiyor. Nasıl oluyor da benim uşağım böyle bir güzele köle kız daşka diyor?" Bu sırada Varvara Petrovna'ya sokulan Darya Pavlovna, Maria Timofeyevna'nın bu sözleri üzerine birden başını hızla çevirdi, kendi iskemlesinin önünde derin bir bakışla aptal kıza baktı kaldı. Varvara Petrovna tam bir sessizlikle "Otur Daşa," diye karşılık verdi. Bir an sustu, sonra "Herhalde Lebyatkin denen bir bayın sakat kardeşi olacak," dedi. Maria Timofeyevna atıldı. "Ben de sizi ilk görüyorum ruhum. Oysa ne zamandan beri hep aklım sizde. Ah, bir tanışsam deyip duruyordum. Çünkü her davranışınızda iyi öğrenim görmüş bir insan hali var. Ya, bir de size sövüp duruyor benim uşağım. Hiç olur şey mi? Bu kadar sevimli, terbiyeli biri onun parasını alsın, olur mu? Çünkü sevimlisiniz, sevimlisiniz, sevimlisiniz. Bunu ben söylüyorum size." Heyecanla elini sallayıp duruyordu. Varvara Petrovna kendi itibarını düşürmeden gururla "Bundan bir şey anlıyor musun?" diye sordu. "Hepsini anlıyorum." "Para hakkında söylediklerini de duydun mu?" "Kardeşi Lebyatkin'e verilmek üzere Nikolay Visevolodovich'in İsviçre'den benimle gönderdiği para olacak herhalde." Bir sessizlik oldu. "Nikolay Visevolodovich mi gönderdi bu parayı ona?" "Bu paranın kesinlikle Bay Lebyatkin'e verilmesini istiyordu. Tamamı 300 rubleydi. Ama onun adresini bilmiyordu. Kentimize geleceğini duymuş. Geldiği zaman Lebyatkin'e verilmek üzere bana verdi." "Peki 70 dediği o para nedir? Bu kadın ne demek istedi demin?" "Bu hususta bir şey bilmiyorum. Yalnız Bay Lebyatkin'in kendisine paranın hepsini vermediğim yolunda söylenti çıkardığını duydum. Ama sözlerine bir anlam veremedim. 300 ruble vardı, 300 rubleyi de ona yolladı." Darya Pavlovna artık büsbütün suskunlaşmıştı. Zaten duyguları ne olursa olsun, bu kızı herhangi bir şeyle uzun süre şaşkınlıkta bırakmak, aklını alt üst etmek güçtü. Buna işaret etmeliyim. Bu anda da bütün soruları derli toplu, durulamadan karşılayarak bütün cevaplarını hiç aceleye kapılmadan verdi. İlk anda birdenbire duyduğu heyecanın izi bile kalmamıştı. Kendisinin bir suç işlemiş olduğuna işaret edecek çok küçük bir şaşalama da göstermemişti. Konuştuğu sürece Varvara Petrovna gözlerini ondan ayırmamıştı. O bir dakika düşündü, sonra yalnız Daşa'ya bakmakla birlikte aynı zamanda orada bulunanların hepsine konuşarak kesin bir sesle "Madem ki," dedi, Madem ki bu işi Nikolay Vsevolodovich bana bile açmayıp size yüklemiş, elbette bir nedeni vardır. Bunun benim için bir sır olarak kalmasını istediklerine bakılırsa, kurcalamaya da kendimde hak görmüyorum. Ama içime tek şey tam bir güven veriyor, o da senin bu işe karışmış olman. Bunu bil Darya, ne olursa olsun. Ama bak, görüyorsun yavrucuğum, dünyadan haberin olmadığı için en iyi tasarılarla bile kötü bir iş yapmış oluyorsun. Kendini bilmezin biriyle ilişkiye girişirsen başına gelecek budur. O ahlaksızın çevreye yaydığı sözlerden yaptığın yanlışı anlamış olmalısın. Ben bu adamın neyin nesi olduğunu öğrenirim. Seni korumak görevim olduğuna göre korumasını da bilirim. Ama şimdi şu işe bir son vermek gerek. Maria Timofeyevna birdenbire koltuğundan başını uzatarak söze karıştı. En iyisi o buraya gelince onu uşakların yanına gönderirsiniz dedi. Biz burada kahvelerimizi içene kadar o orada otursun sıraların üstünde, uşaklarla iskambil oynasın. Bir fincan kahve de ona gönderebilirdik. Ama ben çok nefret ediyorum ondan. Anlamlı anlamlı başını salladı. Onu dikkatle dinlemiş olan Varvara Petrovna artık bu iş bitsin diye yineledi. Şu zili çekin rica ederim. Stepan Trofimovich zili çaldı, sonra heyecanla ev sahibine doğru yürüdü. Eğer ben diye kızararak sözün ardını getiremeyip kekeleyerek mırıldandı. Ben de duydum insanı çileden çıkaran bu öyküyü, daha doğrusu bu çirkin iftirayı. Büyük bir tepkiyle bitmiş bir adam bu. Hapishane kaçkını gibi bir şey dedi. Bunaldı, sözlerinin ardını getiremedi. Varvara Petrovna göz ucuyla onu yukarıdan aşağı süzdü. Alexey Yegorovich içeri girdi. Varvara Petrovna, araba diye buyurdu. Siz de Alexey Yegorovich, Bayan Lebyadkina'yı evine götürmek üzere hazır olun. Oturduğu yeri size kendisi gösterecek. Bay Lebyadkin birkaç dakikadan beri aşağıda onu bekliyor. Geldiğini ille bildirmemi söyledi. Bu olamaz Varvara Petrovna. Konuşmanın başından beri hiç sesini çıkarmayan Mavriki Nikolayevich aceleyle ilerledi. İzin verirseniz bu adam eve kabul edilecek bir adam değil. Bu olamaz Varvara Petrovna. Varvara Petrovna Alexey Nikolayevich'e bekleyin bir dakika dedi. Uşak hemen salondan çıktı. Stepan Trofimovich, bu adam bitmiş biri, hapishane kaçkınından bir farkı yok diye ağzında bir şeyler gevelemek istediyse de gene kızararak sözünün ardını getiremedi. Praskovya Ivanovna sandalyesinden kalktı, tiksintiyle bağırdı. Liza, artık vakit geldi, gidelim. Heyecanı arasında kendisine sersemlik kondurmuş olmaktan pişmanlık duymuşa benziyordu. Darya Pavlovna'nın sözlerini dudaklarını büzerek pek kendini beğenmiş bir tavırla dinlemişti. Ama benim asıl dikkatimi çeken Darya Pavlovna içeri girdikten sonra Lizaveta Nikolayevna'nın yüzünde beliren ifade oldu. Bakışlarında kimseden saklamaya çalışmadığı bir kin ve nefret vardı. Bekle bir dakika Praskovya Ivanovna diye hep aynı zoraki suskunluğuyla onu alıkoydu. Lütfen otur. Hepsini anlatmak istiyorum. Otur, bacakların rahatsız. Ha şöyle, teşekkür ederim. Demin kendimi tutamadım, sert sözler söyledim. Hoş gör, rica ediyorum. Delice davrandım, şimdi bin pişmanım. İnsan her şeye hakça davranmalı, ben böyleyim. Kuşkusuz bana imzasız mektuplardan söz ederken sen de kendinde değildin. İmzasız mektuplardan ancak tiksinilir. Eğer başka türlü düşünüyorsan senin adına üzülürüm. Neyse, ben senin yerinde olsaydım ellerim kirlenir korkusuyla bu kadar kirli çamaşır karıştırmazdım. Ama sen ellerini kirlettin bile. Sonunda madem ki bu konuyu önce sen açtın, öyleyse ben de sana söyleyeyim. Bundan 6 gün önce maskaraca bir mektupta ben aldım, imzasızdı. Alçağın biri bu mektupta bana Nikolay Vsevolodovich'in aklını yitirdiğini yazıyor. Bir topal kadın varmış, yaşamımda büyük bir rol oynaması kaçınılmazmış. Bu topaldan sakınmalıymışım. Tam böyle yazıyordu, sözleri ezberimde. Düşündüm, Nikolay Vsevolodovich'in pek çok düşmanı olduğunu bildiğimden hemen bu kentte oturan kişiyi buraya çağırttım. Bu adam oğlumun sinsi düşmanlarından biri, en kincisi, en nefret edeni. Onunla konuşmamız sırasında imzasız mektubun hangi iğrenç elden çıktığını öğrendim. Eğer sana da Praskovya İvanovna'cığım benim yüzümden sıkıntı verdilerse, hatta dediğin gibi imzasız mektuplarla seni bombardıman ettilerse, bilmeden neden olduğum için buna ilk önce üzülecek olan da kuşkusuz benim. Sana açıklamış olmak için söyleyeceklerim bunlar. Seni bu kadar yorgun, üzgün görmekten ben de üzgünüm. Ayrıca şimdi Mavriki Nikolayevich için demin biraz da ileri giderek eve kabul edilemez dediği o kuşkulu kişiyi içeri almaya karar verdim. Liza'nın burada bulunmasına gerek yok. Gel Liza yavrum, seni bir daha öpeyim. Liza ilerledi, Varvara Petrovna'nın önünde sessizce durdu. Beriki onu öptü, elini tuttu. Kendisini biraz geri çekerek duygulu duygulu yüzüne baktı. Sonra genç kızın üzerinde haç çıkardı, bir daha öptü. Hadi Tanrı esirgesin Liza. Varvara Petrovna ağlayacak gibiydi. Yazgın ne olursa olsun, hiçbir zaman seni sevmekten vazgeçmeyeceğim inan. Tanrı seni esirgesin. Kutsal gücünü her zaman kutsadım. Bir şey daha söylemek istiyordu ama kendini zorladı ve sustu. Liza hep aynı sessizlik içinde, derin düşüncelere dalmış olduğu halde yerine döndü. Ama birden annesinin önünde durdu, yavaş sesle. ''Ben henüz gitmiyorum anne, biraz daha teyzemde kalacağım.'' dedi. Yavaşça söylenen bu sözlerde demir gibi sert bir kesinlik vardı. Praskovya Ivanovna'nın kolları iki yanına sarktı. ''Hey Tanrım, neyin var gene?'' Liza cevap vermedi, hatta onu duymamış göründü. Yürüdü, köşedeki eski yerine oturdu, gene boşluğa bakmaya başladı. Varvara Petrovna'nın yüzünde bir gurur, bir ben kazandım ifadesi vardı. Mavriki Nikolayevich, sizden büyük bir ricam var. Şu aşağıda bekleyen adama lütfen gidip bir göz atın da, içeri sokmaya en küçük bir imkan varsa alıp buraya getirin. Mavriki Nikolayevich eğildi ve çıktı. Bir dakika sonra Bay Lebyatkin'i getirdi. 4. Bu bayın dış görünüşünden önceden de söz etmiştim. 40 yaşlarında iri yarı, kıvırcık saçlı bir adamdı. Şişmiş ve morarmış bir yüzü, başının her kımıldanışında sallanan gevşek yanakları, zaman zaman kurnaz bir hal alan küçük ve kan çanağı gözleri vardı. İki kat olmuş etli ve çirkin görünüşlü çenesine doğru uzanan favorileriyle bıyıkları da vardı. Ama onda bugün en göze çarpan şey frakı ile temiz gömleğiydi. Bir gün Lebyatkin kendisinin çapaçulluğuna takılan Stepan Trofimovic'e kimileri vardır onlara tertemiz çamaşır yaraşmaz demişti. Yüzbaşının bugün siyah yepyeni eldivenleri de vardı. Sağ tekini elinde tutuyordu. Herhalde zorla geçirip ilikleyemediği sol tekinin ancak bir kısmını örtebildiği, iri etli pençesinde de yeni ve pırıl pırıl yuvarlak biçim bir şapka tutuyordu. Herhalde bu şapkayı bugün ilk kez kullanıyordu. Demek dün akşam Şatof'a övünüp durduğu sevda frakı gerçekten varmış. Bunların hepsini, yani frak, temiz gömlek ve diğerlerini bir takım gizli amaçlar güden Liputin'in önerisi üzerine bulup buluşturmuştu. Bunu sonradan öğrendim. Hiç kuşku yok, buraya gelişi de kiralık bir arabayla, gene bir başkasının kışkırtması ve yardımıyla olmuştu.